Ayrım 11.
Sayfa 102. Aslında kendisini oyaladığının farkında. Bugün günlük işlere hemen girişecek kadar dinç hissetmiyordu kendisini. Depremin şaşkınlığı ve uykudan bir karabasanla uyanmış olmasının sersemliği dağılıp belleği yerine gelmeye başladıkça, bu kez de her günkü sabah dinginliğinin yerini nedensiz görünen bir telaş almıştı. Depremle ilgili değildi bu, biliyordu. Belki bir gün önce, ikindi üstü, ormandaki her günkünden uzun süren gezintisinin yorgunluğuydu. Belki hala alışkanlıkları dışında peşi peşine yuvarladığı kadehlerin etkisiydi. Dili paslı, kasları kilitlenmiş, vücudunun her tarafı kaşınıyor. Belki de karaciğeri bozulmuştu. Babasının genlerini taşıdığı için farkında olmadan siroz olmuştu belki de. Ya da durup dururken gemi doktorunun söylediği gibi halüsinasyonlar görüyordu. Ne diye kandırmaya çalışıyor kendini? Bu telaşın nedenini biliyordu. Açıkça sözünü etmek istemediği bu şey, önceki günkü o garip rastlantıydı. "Ben alkolik değilim," dedi yüksek sesle. Her akşam 3 duble rakısı vardı normal olarak. Arada rakının üzerine cila olsun diye ya da çok sıcak havalarda bir iki şişe soğuk bira yuvarladığı oluyordu. Uzak denizlerde, pis limanlarda rakı bulamayınca rom içerdi. Viskiden hoşlanmamıştı. Mecbur kalmadıkça içmezdi. Ilıklığına razı olduktan sonra bira her yerde bulunuyordu. Arada sırada en kalitelisinden bir Havana prosu tüttürürdü. Aramamakla birlikte bazen kokain çektiği de oluyordu. Bir bara ya da eğlence yerine gittiğinde. Mariana'yı sevmemişti. Başının ağrısını geçirmiyordu hiçbiri. Yatmadan önce iki Novalgin ya da Mogadon en iyisiydi. Çok zorda kalırsa bir çeyrek ya da yarım tablet Rohypnol. Gerçi biraz olsun başı dönmeyecek, biraz olsun düş görmeyecek olduktan sonra ne diye içerdi ki insan? Yine de kendisini yitirecek kadar sarhoş olmazdı. Olmamıştı hiç. İşin tuhafı, o nasıl garip bir önseziydiyse, içinde hep çok değişik, fantastik, inanılmaz boyutlarda bir takım olaylarla, kişiler ya da nesnelerle karşılaşacağı hissi sürüp gidiyordu buraya yerleştiğinden beri. Hemen her sabah gözlerini açarken böyle bir beklenti içindeydi. Tabii bunun asıl nedeni dayısının ölmeden önce yolladığı son mektubundaki akıl dışı savlardı. Sonra işte önceki gün o genç kadınla karşılaşmıştı. Çok şaşırtıcı şeyler söylemişti genç kadın ve dinginliğini alt üst etmişti. Dünden beri hep düşünüyordu. Ne olursa olsun onu bulup konuşmalıydı. Sıradan bir rastlantı olarak geçiştirilecek bir şey değildi. Neler olup bittiğini açıklamalıydı kadın ona. Açıklatacaktı da. Bir gece, gecenin bir saatinde ansızın kapısını çalmasını bekleyerek oyalayamazdı kendisini. Sonra daha depremin şaşkınlığını atlatmadan onunla nasıl buluşabileceğinin hesaplarına girişti. Depremi bahane etmesi gülünç olurdu. Çadır büfedeki küçük kız, genç kadının çok erken saatlerde denize indiğini söylemişti. Tek başına geliyordu çoğunlukla. Kimseden çekinmeden, mayosunun üstünü çıkarıp kumlara uzanarak güneşin ilk ışıklarının tenini okşamasına izin veriyordu. Uyuşturucu kullandığından emindi onun. O kuyu gibi bakışları çok iyi tanıyordu. Bir tuhaf yaratık. Üstelik Türk. Nasıl bir Türkse? Çok rahat görünüşlü üniversiteli kızlar bile üstsüz güneşlenmeye çekiniyorlardı burada. Onun denize zaman zaman kızıl saçlı bir adamla birlikte geldiğini söylemişti küçük kız. Öpüştüklerini falan görmemişti. Kimdi o adam? Kazı yerinde çalışanlardan biri. Nevnihan'la yakınlıklarının derecesi neydi? Bu onu neden ilgilendiriyordu? Hemen inse karşılaşabilirler miydi acaba? Küçük kızın söylediğine göre bu saatte çoktan işine dönmüş olması gerekiyordu. Sonunda oyunu çok daha açık oynamaya karar verdi. Akşam üzeri doğruca kazı yerine gidecek, onunla konuşmak istediğini söyleyecekti. Belki bir aparatif ikram ederlerdi. Sözü hiç dolaştırmadan, "Beni nereden tanıyorsunuz?" diye soracaktı. "Karımı, kızımı, telefon numaramı nereden biliyorsunuz? Kimden öğrendiniz? Gerçek adınız Marek değil miydi? Bu Nevnihan da neyin nesi? Kimin uydurması?" diyecekti. Bu ziyaret, nezaketsizlik, düpedüz bir baskın olarak nitelendirilse bile umrunda değildi. Nasılsa çağrılmıştı, yarım ağızla da olsa. Bir dost, bir arkadaş olarak gidecekti. Ve tabii, iki gündür aklını kurcalayan sorulara bir yanıt bulmak için. Önce elektrikler yandı. Sonra telefon çalışmaya başladı. Kahvesini içerken Kahya'yı aradı. Sitede önemli bir hasar olmadığını öğrendi. Yıkılan duvar için yardımını rica etti. Kahya, duvarın büyük bir olasılıkla kışın yağan şiddetli yağmurlar nedeniyle zaten yerinden oynamış olabileceğini söyledi. Deprem çöküntüyü hızlandırmıştı herhalde. Şu sıralarda adam bulmak zordu ama elinden geleni yapacaktı. Daha sonra ne olur ne olmaz diyerek yöneticiyi de aradı. Yöneticinin karısı, kocasının sabah İzmir'e gittiğini söyledi. Onlar depremi duymamışlardı bile. Artık günlük yaşam her günkü akışını sürdürebilirdi. Şimdi önce denize gitmek istiyordu canı. Serin sulara dalıp ferahlamak. Buna gereksinmesi vardı. Bütün olumsuzluklara, hatta kendi karşı çıkışlarına karşın itiraf etmek istemese de gizli bir umutla doluydu içi. Aptalca bir bağ mı oluşuyordu yoksa yüreğinde o genç kadın için? Hani utanmasa neredeyse aşktan söz etmeye başlayacak. Gazinoda kimsecikler yoktu. Hava bulutluydu. Gençlerin denize inme saati henüz gelmemiş. Çadır büfe tarafına yürüdü. Küçük kız çarpık iskemlesinin üzerinde büzülmüş, bir ayağını kıvırarak altına almış, uyuklamaktaydı. Plastik papuçlarının kumda çıkardığı hışırtılı sesi duyunca gözlerini açtı. Gelenin o olduğunu anlayınca önce şaşırmış gibi yüzüne baktı, sonra büyük bir sevinçle "Siz misiniz?" diye adeta haykırarak yerinden doğruldu. "Ne iyi, hoş geldiniz. Dün görünmemiştiniz, bugün de geç kaldınız, çok merak ettim. Hasta değilsiniz ya." Ne çabuk sahipleniyorlardı. Omzunu silkti. "Asıl sen yoktun dün," dedi. "Bende önemli bir şey yok. Gelemedim işte. Depremden buralara bir şey olmadı inşallah." Şaka söylediğini sanmıştı galiba kız. Alık alık bakıyordu yüzüne. "Ne depremi? Ne zaman oldu? Bu sabahki depremi duymadın mı sen? Çok mu derin uyuyordun? Boş versenize. Ne oldu peki? Ölen falan var mı?" "Sanmıyorum." "Ha, sana bir şey olmasın da." Sonra gözleri açıldı, birden yerinden fırlayarak boynuna atıldı. "Siz beni mi merak ettiniz yoksa?" dedi. "Gerçekten mi? Ah, ne kadar iyisiniz, ne kadar sevindirdiniz beni." Kolundan tutarak güçlükle durdurabildi kızı. Çevresine bakınarak, "Dur, yavaş ol," dedi. "Birisi görse ne der?" "Ne derse desin, ben sana aşığım." Bu kez özellikle canını acıtmak isteyerek sözcüklerin üstüne basa basa "Böyle şeyler söylemek için henüz çok küçüksün," dedi. "Vazgeç. İleride senin de gerçek sevgililerin olur elbet." "Ben başka sevgili istemiyorum." "Bırak şimdi. Söyle bakalım, plajda kimse var mı?" Küçük kız duraksadı. "O mu?" dedi. "Onu mu soruyorsun?" Başını salladı. Onun buraya bambaşka niyetlerle geldiğini anlamış olmalıydı kız. Sevinci söndü, belirgin bir hüzün çöktü yüzüne. "Yok," dedi. "Bu sabah görünmedi." "Doğru mu söylüyorsun?" "Niye yalan söyleyecekmişim?" "Deprem kazı yerini de etkilemiş olabilir mi?" "Emin misin? Belki de sen yatarken gelip gitmiştir." Duymamış gibi hep somurtarak yanıt vermeden bakıyordu yüzüne. "Pekala," dedi bu kez, heyecanını bastırarak. Beni yanlış anladın. Ben sadece merak etmiştim. Deprem yüzünden. Bilirsin, çukur bir yerde kazı yaptıkları için. Bizim bahçenin arka duvarı çöktü de. Öyle mi? İyi. İçine bir kuşku düştü. Ne dediğini dinlemiyordu demek. Tuhaf bir kızdı bu. Sonra geçen gelişinde onunla konuştukları şeyler geldi aklına. Dayısına Ali Ağa'da bulduğu parlak bir top getirdiğinden söz etmişti. Dayısının anlatımıyla 100.000 suratlı billur toptu bu. Karşılığında da dayısı ona epeyce bir para vermiş ve bunu kimseye söylememesi için sıkı sıkı tembihte bulunmuştu. Konuyu değiştirmek isteyerek, "Hani şu dayıma verdiğini söylediğin parlak top nasıl bir şeydi?" dedi. "Bir daha anlatsana bana." Suratı hep asık. "Bilmiyorum. İşte kocaman parlak bir toptu. Şu küçük kavunlar kadar, anlattım ya, elmasa benziyordu. Ama dayınız elmas değil," dedi. "Üstü köşeli köşeliydi." Doğru muydu acaba söylediği? "O kadar kocaman elmas olamaz." "Evde aradım. Anlattığın gibi bir şey bulamadım. Nereye koymuş olabilir?" "Ben ne bileyim." Doğruydu. Nereden bilecekti? Acıdı kıza. Suçluymuş gibi sorguya çekmeye ne hakkı vardı? Kendisini bağışlatmak ister gibi başını okşadı kızın. O da öyle. Uslu uslu durdu. Saçları, gömleği, kısacık bluzin şortu ıpıslak. "Üşüyeceksin. Böyle mi girdin yoksa denize? Havlun falan yok mu burada kurulanacak? Böyle dolaşma, sonra hasta olursun. Çabuk git üstünü değiştir." Gözleri çakmak çakmak. Sitemli. "İlginize teşekkür ederim. Merak etmeyin, alışığım ben. Bana bir şey olmaz. Benim öyle başkalarınınki gibi çeşit çeşit mayom yok ki. Değişecek elbisem de yok burada. Siz kendinize bakın." Kimden söz ettiğini tam olarak anlayamadı. Her gün çeşit çeşit plaj giysileriyle, değişik mayolarla gelen kızlardan mı, yoksa geçen gün burada rastladığı, küçük kızın kendisine rakip olarak gördüğü kadından mı? Büyük olasılıkla onu kastediyordu. "O kadını görmeye gelmedim," dedi. "O benim arkadaşım falan da değil. Olsa sen bilmez misin? Söylediğim gibi, sadece deprem yüzünden merak ettim. Onu görmek isteseydim daha erken gelirdim. Öyle değil mi? Baktım hava puslu." İnanmayarak bakıyordu kız yüzüne. "Sahi mi?" "Sahi. Hem bana bak, değiştirecek bir şeyin yoksa bile ıslak ıslak dolaşma. Üstünü çıkar, güneşte kurursun. Hasta olursan ben de üzülürüm." Bir tuhaf, kışkırtıcı gülümseme belirdi kızın yüzünde. Eliyle gömleğini göstererek, "Bunu mu çıkarayım?" dedi. "Ama içimde bir şey yok ki benim." "O karı gibi mi yani? Çıplak dolaşırsam sen kızmaz mısın? Kıskanmaz mısın beni? Yoksa hoşuna mı gider?" Şaşırdı. "Sen daha çocuk sayılırsın," dedi. "Bırak bu saçmalıkları. Gömleğini asarsan çabucak kurur." "Üzüleceksen peki. Sen ne dersen yaparım. Ama bak, fotoğrafımı unutmak yok. Yarışmaya yollayacağım. Artist dergisine. Ne zaman çekeceksiniz?" Artık alışmıştı bir senli bir sizli konuşmasına. O kadar masum ama aynı zamanda öyle kışkırtıcı bir bakışı vardı ki. Dudakları belki de az önce girdiği denizde üşümüş olmasından mora yakın kırmızıydı. Bombay'da koynuna aldığı buna benzeyen küçük kız geldi aklına. Daha bile ufaktı. Ama öyle işveli, öyle çok bilmişti ki Hong Kong genel evlerindeki deneyimli orospular bile onun kadar becerikli olamazlardı. Bu kız da o kız gibi bir garip bakıyordu yüzüne. Orada biraz daha bekleyecek olsa sonradan çok pişman olabileceği bir şeyler geçebilirdi aralarında. "Ne oluyor bana?" dedi birden öfkeyle. "Ben sapık değilim. Bitti o günler. Aklımı başıma toplamam gerek. Burası Hong Kong değil. O işler çok geride kaldı artık." Ama yine de aklından geçenleri uzaklaştıramıyordu bir türlü gözlerinin önünden. Yüzündeki ve bedenindeki değişmeleri merakla izlediğinin de farkındaydı küçük kızın. Orada onun yanında daha fazla durmaktan korkarak, "Yakında," dedi. "Şimdi ben denize gidiyorum. Hadi sen dediğimi yap." Sonra arkasına bakmadan çabucak uzaklaştı kızın yanından. Şortunu iskelenin tahtalarına bıraktı, balıklamasına atladı denize. Açıkta demirlemiş olan balıkçı teknesine doğru ağır ağır yüzerken küçük kızın kışkırtıcı görünümünü aklından çıkarmaya çalışıyordu. Bu sabah öyle ani bir kararla evden çıkıp buraya gelmesinin asıl nedenini açıkça kendisi de bilmiyordu. Küçük kızın dayısına verdiğini söylediği billur topu mu düşünmüştü? Yoksa Nevnihan'la baş başa görüşebilme umudu muydu onu buraya çeken? Onunla konuşursa sanki pek çok şeyi aydınlığa kavuşturabilecek. İçine birden sıkıntı çöktü. Balıkçı teknesine iyice yaklaşmışken daha ileri gitmekten vazgeçti, geri döndü. Küçük kız ıslak tişörtüyle blujinini çıkarmış, ayağındaki orası burası yırtık donuyla hemen hemen çırılçıplak bir elini memelerinin üstüne kapatmış, öbür elinde onun havlusu ve plastik papuçları denizden çıkmasını beklemekteydi iskelenin üstünde. Hala kimsecikler yoktu görünürde. Elinden havlusunu alırken teşekkür etmek için yanağını okşadı. Suratı ateş gibi yanıyordu kızın. Durmadan gözlerini kırpıştırıyor, belli belirsiz çeneleri atıyor, bütün vücudu ispazmozlar geçiriyordu. "Sen hastasın," dedi. "Böyle dolaşma demiştim sana." Kız titremekten konuşamıyordu. Bu kez eğilip yanağına bir öpücük kondurarak "Hadi," dedi. "Hadi git. İstersen arabayla bırakayım seni köye." O anda tuhaf bir değişiklik oldu. Küçük kız sanki birden büyüdü, birden dirildi, canlandı. Boynuna atılarak sıcacık dudaklarıyla yüzünün her tarafından öpmeye başladı. Çıplak teni vücuduna değdiği zaman birden şiddetle uyarılmış olduğunu fark etti. Utandı. Büyük bir çaba harcayarak uzaklaştırabildi kızı kendisinden. Sesinin titremesini engelleyemiyordu. "Deli kız," dedi biraz da öfkeyle. "Hemen sırtına bir şey geçir. Çarşafına sarıl. Böyle durulur mu? Bak, hasta olursan nasıl çekerim resmini?" Küçük kız bu kez boynunu büktü, kollarını göğsünde kavuşturarak heyecandan boğulmuş bir sesle "Ama çıplak olacak bak," dedi. "Peki." Anlamamış olabileceğini düşünmüş gibi bu kez eliyle donunu işaret etti. "Onu da çıkarttıracaksın ama. Çırılçıplak, anladın mı? Benim güzel elbisem yok. Sen istersen yukarıya da gelirim. Orada çekersin." Adeta koşarak uzaklaştı kızın yanından. Soluk soluğa merdivenleri tırmandı, arabasını atladı ve hemen gaza bastı. Büyük bir hızla bakkal dükkanının önünden geçip yokuş yukarı çıkarken bakkalın kızının el salladığını gördü. 11. Öğle saatlerinde sıcak iyice bastırıyor. Yemekten sonra üzerine ağırlık çöktü. Bir parça uzandı, ancak bir saat kadar uyuyabildi. Uyandıktan sonra da bir süre sersem sepet dolaştı evin içinde. Aklı sıra billur topu arıyordu. Eğer bilye kadar bir şey değilse, ki kız küçük bir kavun kadar demişti, ona benzer hiçbir şey yoktu. Ne kitaplığın çekmecelerinde, ne gardıropta, ne mutfak dolaplarında. Dayısı böylesine değerli ve önemli bir nesneyi herhalde bahçedeki kazma kürek deposunda saklamış olamazdı. Öte yandan plajda rastladığı Hollandalı kızla dayısının sekreteri ve onlarla billur top arasında bir ilişki olduğuna dair de güçlü bir his vardı içinde. Bu onu tedirgin ediyordu. Çünkü peşi peşine girmişlerdi yaşamına ve bir bakıma huzurunu bozmuşlardı. Ve hepsi de birbirinden daha gizemliydi de ondandı bu. Ne yapıp edip o kızla konuşmalıydı. "Daha fazla geciktirmenin anlamı yok," diye mırıldandı içinden. "Marek ya da Nevnihan ya da hiçbiri değil, adın ne olursa olsun." Çadır büfedeki küçük kızla da bakkalın kızıyla da onunla karşılaşıp konuşmadan önce yeniden yüz yüze gelmek istemiyordu. Sanki kendisinden hesap soracaklardı ve o sorularına nasıl bir yanıt vereceğini bilemeyecekti. İkindiği zor etti. Bir süre ne giyeceğine karar veremedi. Sonunda fotoğraf çekmek için tepelerde gezindiği zaman yeğlediği kılığı seçti. Kolonyal pantolonuyla safari gömleğini giydi, fotoğraf çantasını omzuna astı. Evden çıkmadan önce giderek artan baş ağrısı için dayısının ilaç dolabından rastgele iki ağrı kesici alarak susuz susuz yuttu. Denize indiğinde de hep o vardı aklında. Bütün gece hep onu düşünmüş, düşündükçe aklı daha çok karışmıştı. Telefon numarasını sicil dosyasında belirtildiği gibi evli ve bir çocuk sahibi olduğunu biliyor, boşanmış olduğunu bilmiyordu. Bir gün ansızın çıkıp gelebileceğini söylemişti. Bütün bunların anlamı neydi? Herhalde benden çok hoşlandı da ondan, dedi içinden, alaycı bir öfkeyle. O genç kadın herhangi bir kişiye öyle bir görüşte aşık olacaklardan değildi. İçinde hala onu bir yerlerden tanıyormuş, onunla daha önce birlikte olmuşlarmış gibi bir his vardı ama o da öyle bir kadını bir görüşte kendisine aşık edebilecek bir erkek olmadığını bilecek ve bunu içine sindirecek kadar gerçekçi bir insandı. Olsa olsa hafifçe kırlaşmış, gür ve kabarık saçları, Barbaros Hayrettin Paşa'nınkini andıran top sakalı ona çekici gelmiş ve bu sıcak memlekette kısa, gelgeç bir serüven yaşamayı aklından geçirmiştir. Böyle düşünmek işine geliyordu. Bu tür gelgeç bir ilişki hiç de fena olmazdı. Ne diye telaşlanıyordu? Hakkında edindiği bilgilere gelince, nereden öğrenmişse öğrenmişti. Ne önemi vardı bunun? Yönetici sitede oturanların telefonlarıyla Yeni Foça'daki doktor, sağlık ocağı, güvenlik yetkilisi, taksi, su, elektrik, telefon arızası gibi her zaman gereksinim duyulabilecek kişi ve kuruluşların numaralarını küçük bir rehberde toplayıp ev sahiplerine dağıtmıştı. Bu bilgiler onlara da gerekli olduğu için herkesle iyi ilişkiler içinde bulunan yönetici bu listenin bir kopyasını kazı yerinde çalışanlara da göndermiş olabilirdi. Ya da genç kadın dayısının sekreteriyle arkadaştı. Bu çok daha akla yatkındı. İkisi de Hollandalı olduğuna, ikisi de arkeolojiyle ilgili bulunduklarına göre dayısının telefon numarasını ondan öğrenmişti. Kendisiyle ilgili bilgilere gelince iş değişiyordu. Hadi dayısı gevezelik etmiş, sekreterine yeğeninin özel yaşamından söz etmişti diyelim. Ama daha önce buraya gelmesi söz konusu olmadığına göre dayısının sekreteri, arkadaşı bile olsa bu Marek ya da Nevnihan'a neden bahsetmiş olsun da ondan? Evli olduğu, bir kızının bulunduğu kimi ilgilendirirdi? Hadi bir aslantıyla öğrendi diyelim. Bunları bildiğini durup dururken açıklamasının ne anlamı olabilirdi? O kadar da değil. Bunları açıklarken onun merak edebileceğini hiç düşünmüyor gibiydi. Bu son derecede doğal bir şeydi sanki. Terk edilmiş eski kazı yerine gelinceye kadar evden çıkarken duyduğu heyecan yerini bir tuhaf isteksizliğe bıraktı. Hava hala sıcaktı. Kazı yeri tam bir çöplüğe dönüşmüştü. Pis koku midesini bulandırıyordu. Başının ağrısı geçmişti ama bu kez de ayakları yere basmıyordu. Zaman zaman kendisini bulutların üzerinde dolaşıyormuş gibi hissediyordu. Bir ara midesi bulandı, başı döndü, az kalsın yere kapaklanıyordu. Yoluna devam etmekle geri dönmek arasında kararsız kaldı. Yeni kazı yeri, daha doğrusu arkeologların çadırları, biraz daha aşağıda, vadinin dip tarafında, dere yatağının yamacında kuruluydu. Bu can sıkıcı baş dönmesiyle oraya kadar yürüyebilecek miydi? Şu saatte herhalde işlerini bırakmış, viskilerini yudumluyorlardı. Ama Nevnihan bakalım orada mıydı? Ya küçük kızın söylediği gibi bugün de geç vakit denize girmek üzere kıyıya inmişse? Ne garip şey. Gemilerde çarkçılık yaptığını söylediği zaman gemicilikten fazla bir şey anlamayanların gözlerinin önüne eski korsan filmlerindeki dümencilerin gelmesi aldırış etmezmiş gibi görünse de canını sıkmıyor değildi. Oysa bir arkeolojik kazı heyetinin bulunduğu yere giderken kendisinin aklına da nedense sırtlarında tüfekleri ve fişeklikleriyle Afrika'da safariye çıkan kolonyal şapkalı aslan avcıları geliyordu. Çocukluğunda dayısını hep bu kılıkta düşlemişti. Nevnihan da bu tür filmlerde eksik olmayan, aşkı uğrunda iki adamın boğaz boğaza geldiği, masum görünüşlü ama aslında sinsi bir kadın, bir femme fatale'di.